Ayrım 6.
Bu bulgular eskinin birbirinden iyiden iyiye uzak toplumları arasında bile yakınlıklar olduğunu, toplumların birbirlerine bir şeyler verdiğini göstermiştir. Buna göre kazı bilim dünya genişliğinde bir bilimdir. Uzamsal genişlikte de, zamansal genişlikte de dünya kadardır. Sorun bir kentin üzerindeki tozu kaldırıp atmak değildir. Uygarlık merkezlerini saptamak, gelişim evrelerini ya da dönüşüm noktalarını görmek, toplumsal akışlarda izlenen yolları saptamak, tüccarların geçtiği yolları izlemek, savaşçıların geçtiği yolları bulmak gerekir. Ancak bilinenin yanında bilinmezin büyüklüğü kazı bilimcinin gözünü korkutacak ölçülerdedir. Yine de sakınıklıktan uzaklaşmamak, acele etmemek gerekir. Son yarım yüzyılda kazı bilim çok ilerledi ama onun henüz işin başında olduğunu söyleyebiliriz. Düşünceyle ve sanatla uğraşan her kişi, bu arada özellikle düşünce toplum bilimcisi ve sanat toplum bilimcisi, kazı bilimle gelen bilgilerin ilk alıcılarıdır. İnsanın bütünsel bilgisine ulaşabilmek için en eski insanın bilgisi zorunludur. Düşüncenin ya da sanatın tarihine yönelen kişi, kazı bilimciden bir şeyler bekleyecektir. Kazı bilimcinin üç büyük işi vardır: ortaya çıkarmak, yorumlamak, tarihlendirmek. Yorumlamak ortaya çıkarmaktan, tarihlendirmek yorumlamaktan güçtür. Bu tür güçlükleri aşmakta kazı bilimci başka bilimcilerin yardımını gereksinir. Moscati şöyle der: tarihin ilerleyen evrimi en ilkel koşullardan başlayarak en gelişmiş ve en iyi düzenlenmiş evrelere kadar toplumsal evrimin çeşitli evrelerini de belirler. Düşünce adamı gerçekten en gelişmiş evrelerin bilgisine en ilkel koşulların bilgisinden yola çıkarak ulaşabilir. Ancak ilkel kavramı bizi maymun kavramına kadar götürür. İnsan bilim açısından kazı bilimci bizi ne ölçüde bilgilendirirse bilgilendirsin, en eski yaşamımızla ilgili pek çok şey bizim için karanlık kalacaktır. İnsan ne zaman ve hangi koşullarda maymundan kopmaya başladı? Bunu kolay kolay bilemeyeceğiz. Hayvan dünyasını gözlemleyenler, bir hücrelilerden insana kadar uzanan gelişim serüveninde şu önemli özellikle karşılaşmışlardır ya da evrim çizgisi boyunca yan yana gelmiş hayvanlar arasında şu bağıntıyı görmüşlerdir: bir önceki hayvan bir sonrakinin bazı gelişmiş özelliklerini daha basit ölçülerde duyurur, bir öncekinin bir özelliği bir sonrakinde yetkin olarak içerilmiştir. Bu bilgi insanın maymunla daha çok ilgilenmesi gerektiğini duyurur. İnsanoğlu maymunla ilgilendikçe onda kendi taslağını görmüştür. Jean Rostand, L'Homme, İnsan adlı kitabında anatomici Tilney'in şu sözlerini anar: şempanze beyni minyatür bir insan beynidir. Herkes de şempanze beyninin insan beynine en yakın beyin olduğunu bilirmiştir. Rostand'ın kitabından öğrendiğimize göre maymun kediden ve köpekten çok daha çabuk alışkanlıklar edinir ve bu alışkanlıklarını çok daha uzun zaman korur. Yeni sorunlara uyum sağlar, yaşamın küçük sorunlarını çözebilir, bu da onun basit düzeyde de olsa bir zekası olduğunu göstermektedir. Maymunların en az meraklısı, en az dikkatlisi, en az toplumsal olanı gorildir. Bir aracı kullanmakta goril daha beceriksizdir. Bu konularda en güçlü görünen şempanzedir. Ancak gorilin belleği çok daha güçlüdür. Rostand şempanze ile ilgili olarak şöyle der: bu hayvan kendisini ilgilendiren bir nesneye uzanmak için sopa kullanabilir. Daha önce var olan bir aracı kullanabilmesi bir yana, kendi de araç yapabilir. Bu da onda bir usa vurma ve düşünme yeteneği bulunduğunu öngörmemizi gerektirir. Örneğin şempanze küçük bir bambuyu büyük bir bambunun içine geçirebilir. Ancak insan yavrusu gibi yapamaz. Bu aracı özenle saklayamaz. Ancak her gereksinme duyduğunda yeniden yapar. Her şey şempanze için hiçbir gelecek öngörüsüne sahip değilmiş gibi olup geçer. Buna karşılık bir eylem sırasında yararlı bir şeyi anımsama yeteneğindedir. Çok zeki bir şempanze, sultan şempanzede zeka düzeyi kesinlikle bireyseldir. Asıl bir meyveyi alabilmek için komşuya merdiven almaya gitmiştir. Şempanzenin ustalıkları. Eski doğa bilimcilerin vahşi insan ya da orman insanı diye adlandırdıkları maymun, böylece insanın bir taslağı ya da ilkel biçimi olarak görünür. Jean Rostam, maymunun en beceriklisi olan şempanze ile ilgili olarak bize şu bilgileri verir. Maymun yukarıya konulmuş bir nesneyi alabilmek için sandıkları üst üste yığabilir ya da bir insanın omzuna tırmanabilir. Bu amaçla toprağa bir kazık da sokabilir. Bir kapıyı açmak için bir engeli ortadan kaldırabilir, bir ipi açabilir. Bir bardaktan su içmeyi, gargara yapmayı, tütün içmeyi, öpücük vermeyi, bisiklete binmeyi öğrenebilir. Kalemle bir şeyler çiziktirebilir. Kendisine verilen saman çöplerini 6'ya kadar ayırabilir. Belleği büyük ölçüde gelişmiştir. Spencer'a göre bazı ana şempanzeler deneye alınan 7 hayvandan 5'i bir yıllık ayrılıktan sonra yavrularını tanıyabilirler. Yavrularını bulduklarında tanımadıkları bir yavru karşısında gösterdikleri heyecandan daha büyüğünü gösterirler. Şempanze güleçtir, alıngandır, kendisini beğenmiştir, alkışa bayılır, candandır, iyilik bilir, yani dost canlısıdır. Yerkes'e göre daha çok gençliğinde duygulu ve zekidir. Erginlik yaşlarını geçtikten sonra durgun ve ciddi olur, oynamak istemez. 20'sine geldiğinde bir profesör gibi oturaklıdır. Bununla birlikte şempanzelerin açık seçik bir dili yoktur. Onlar elbette bir takım sesler çıkarırlar ve aralarında anlaşmak için mimikler kadar sesleri de kullanırlar. Bazı özel durumlar için, bazı duygular için belli bazı sesleri çıkarırlar. Ancak onların dili gelişmemiş bir dildir. Shvetsky gibi bazı bilginler şempanzelerin bu gelişmemiş dilini sökmeye çalışmışlardır ve hatta bu yolda küçük bir sözlük oluşturmuşlardır. Learned, şempanzelere özgü 32 sözcük ya da özel ses belirleyebilmiştir. Coates bu sözcüklerden 23'ünü saptamıştır. Şempanze başka hayvan türlerinin çıkardığı seslere öykünmeye pek istekli değildir. Yalnız birazcık köpek avlamasını ve domuz bağırtısını öykünür. Ona insan dilini öğretme çabaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Garner bir şempanzeye bazı sözcükleri ezberletmek istemiş, bu işte çok az başarılı olmuştur. Furness bir dişi orangutana efendisine papa demeyi, susadığı zaman cüp demeyi öğretebilmiştir. Oysa bir şempanzenin mama sözcüğünü söyleyebilmesi için 5 yıl gerekmiştir. Yapılan deneyler bu işte orangutanın şempanzeden daha başarılı olduğunu göstermiştir. Maymundaki bu yeteneksizliğin başlıca nedeni ses aygıtının bu işe yatkın olmayışıdır. Ancak bunda beyin yetersizliğinin de büyük bir payı olmak gerekir. Maymunun dili kullanmak için gerekli olan soyutlama yeteneğine sahip olmadığı sanılır. Papağanı düşününce onun bu geriliğinin biraz da öykünme yeteneğinin azlığından geldiği söylenilebilir. İnsanın maymundan ayrıldığı yer. Şöyle der Rostan, insanın ve şempanzenin karşılaştırmalı ruhsallığı konusunda öğretici bir deneyi 1932'de Amerikan ruh bilimcileri Kellogg'lar yaptı. Oğulları Donald'la genç dişi şempanze Guay'ı birlikte ve tam tamına aynı biçimde eğittiler. Deneye başlandığında Donald 10,5, Guay 7,5 aylıktı. Onlar bütün bir 9 ayı birlikte geçirdiler. Çocuk gibi maymun da bir yatakta yatıyor, banyo yapıyor, giysiler giyiyor, masada yiyordu. İnsana özgü pek çok tepki gösterdi. Balonla oynuyordu. Yazı makinesini tıkırdatmayı ve soluğuyla camı buğulandırmayı seviyordu. Aynada kendini görmekten hoşlanıyordu. Bardaktan içmeyi, kaşıkla yemeyi, doğal gereksinimi bildirmeyi insan arkadaşından daha çabuk öğrendi. Bununla birlikte kendiliğinden hiçbir pırıltı göstermedi ve gerçek anlamda dille ilgili herhangi basit bir şeyi bile edinemedi. Doğal olarak deney bittiğinde çocuk geçici geri kalışlarına karşın küçük maymunu büyük ölçüde aşıp geçmişti. Coates da oğlu Rodi'nin gelişimiyle yanında yaşayan genç erkek şempanze Yoni'nin gelişimini karşılaştırdı. Bayan Coates böylece her iki yavrunun davranışları arasında büyük benzerlikler buldu. Küçük şempanze küçük insan gibi parlak ve saydam nesneleri seviyor, kımıldanan her şeyle, canlı varlıklarla, ateş, su ve kumla ilgileniyor, gürültüden haz duyuyordu. Temizlik, öykünme, süslenme içgüdüsü vardı. Mimikleri çocuğunkilerden daha belirgindi. Cinsel içgüdüsü daha erken ve daha etkindi. Kotson'da genç insana özgü özelliklerden şunları belirledi. Dikey yürümeye büyük yatkınlık, nesneleri elde tutarak götürme eğilimi, kurmalı oyunlardan haz duyma, resme ve hesaplamaya uyarlılık, gülünçlük duygusu ve toplumsallık duygusu. Sonunda genel görüşün ve çeşitli gözlemcilerle belirlenen tersine, İnsan yavrusunun maymun yavrusundan daha öykünmeci olduğu, insan yavrusunda yetkinleşmeye büyük yatkınlığın ve söz söyleme eğiliminin buradan geldiği anlaşıldı. Dünyanın eski görünümü. İnsan kadar uzanan, evrim çizgisinde sondan bir önceki halkayı oluşturan maymunun bedensel ve ruhsal yapısı ne ölçüde insanınkine yakın olursa olsun her zaman apayrı özellikler ortaya koyacaktır. Çünkü insanı maymundan ayıran şey incecik bir duvar değildir, çok uzun dönüşüm evreleridir. Bu yüzden insanlık tarihine yönelik ilk araştırma insan bedeninin evrimini öncelikle konu edecektir. Tarih öncesine yönelik kazı bilimi, insanın maymun olmaktan çıkışının koşullarını gösteren nice bilgi ortaya koymuştur. İnsan emeğinin izlerini taşıyan ilk nesneler 500 bin yıl önceden kalmadır. Bu nesneler insanın ilk zamanlarını ve çok uzun sürmüş yontma taş çağının başlangıcını belirler. 600 bin yıl önce ortaya çıkan ilk insan daha çok hayvandır. Doğanın verdikleriyle yetinir, yani tam bir tüketicidir, bir vahşidir. Sanıldığına göre ilk insanın ortaya çıktığı zamanlar dünyanın en ıssız, en soğuk zamanlarıydı. O zaman her yer buzullarla kaplıydı. Sahranın sulak olduğu, rengeyikleriyle mamutların dünyanın gerçek sahipleri olarak ortalarda dolaştığı o dönemlerde dünya henüz bugünkü biçimini almamıştı. İnsan türünün sonucu tür olarak ortaya çıktığı ve geliştiği dönemde bugün Büyük Britanya diye bildiğimiz ada kıtaya bağlıydı. Thames Irmağı Ren'e kavuşuyordu. Başlıca sıra dağlar oluşmuştu ama yer kabuğu gene kıvrılmalara uğramakta, yeni yeni tepeler ortaya çıkmakta, Afrika'daki Rif Vadisi gibi faylar oluşmaktaydı. İklimin oluşması. Bu uzun ve soğuk dönemden sonra iklimin yumuşaması dönemi geldi. Gordon Childe, Tarih Öncesinden Tarihe adlı kitabının ikinci bölümünde şunları yazar. İklimin oluşması da birkaç evrede oldu. Yüksek enlemlerde 3-4 buzul çağı birbirini izledi. Bu arada bugünün yarı tropikal çorak toprakları üzerine sel gibi yağmurlar iniyordu. Norveç buzulları vadiler boyunca ilerledi. Kuzey Avrupa'nın ovalarını buzla kapladı. İskoçya'nın yüksek topraklarında buzdan kümbetler oluştu. Bunlar İrlanda'ya ve İngiltere'ye yayıldı. Doğu'da İskandinavya buzullarına kavuştu. Alp buzulları Lyon'un yükseklerine kadar kaydı. Bugün Grönland'da ve Antarktika'da bulunan buzlara benzer buzlar yılda 400 metrelik bir hızla ilerlemekteydi. İskoçya buzullarının Cambridge'e, İskandinavya buzullarının Berlin'e kavuşması için epeyce zaman geçmesi gerekiyordu. Erime uzun zaman aldı. İklimin yumuşamasıyla bitki ve hayvan düzeni değişti. Rengeyikleri kutuplara çekildi. Onların yerini su aygırı, gergedan, fil gibi yeni hayvanlar aldı. Isınma dönemleriyle ayrılan 4 buzul dönemi yaşandı. Bu dönüşüm içinde insan türü gelişmeye başladı. Ayrı ayrı insan tipleri ortaya çıktı. İlk insan bugünkü insana çok az benziyordu. Şempanze ile insan arasında birçok geçiş türü var oldu. Bu tiplerin en belirgini Java maymun insanıdır. Bu maymun insanın çok kalın ve küçücük bir kafatası vardır. Yeni insan, Homo sapiens. Son buzul çağının kapanmasıyla, buzulların tam olarak yok olmamakla birlikte kuzey ovalarına çekilmesiyle başlayan iklim değişikliğinde insanla maymun arasındaki geçiş türlerinden sonuncusu da ortadan çekildi, yerini yeni insana, Homo sapiens'e bıraktı. Homo sapiens aynı anda Avrupa'da, Kuzey Afrika'da, Doğu Afrika'da, Filistin'de ve Çin'de ortaya çıktı. Homo sapiens göçebeydi. Oturacak belli bir yeri yoktu. İklim ve beslenme koşullarına göre yer değiştiriyordu. Bu ilk insan yaşamı değiştirmeye ya da kolaylaştırmaya eğilimliydi. Ortama yalnızca doğal gücüyle değil, bu gücü daha verimli kılacak zekasıyla katılıyordu. Bu zeka çakmak taşını, kemiği, fil dişini, tahtayı işlemeye elverişliydi. Homo sapiens taştan çeşitli gereçler yapıyordu. Hayvan derilerini giysiye dönüştürüyordu. Bu derileri kemik ya da fil dişi iğnelerle, at yelilerinden elde ettiği iplerle dikiyordu. Tarih öncesi uzmanlarına göre 30 bin yıllarında ortaya çıkan bu yeni insan tam tamına doğal durumda yaşayan bir barbardı. Ancak giderek gelişiyordu. Yaptığı araçlar gittikçe daha hafif oluyordu ve çeşitleniyordu. Bu insan kendisini katı iklim koşullarından koruyabilmek için mağaralara sığınıyordu. Ayrıca hayvan derisinden yapılma çadırlarda ya da kuru balçağa uyulmuş evlerde barındığı da oluyordu. Onun iktisadi yaşamı oldukça sınırlıydı. En ilkel yöntemlerle avcılık ve balıkçılık yapmaya, yenilebilir bitkileri toplamaya dayanıyordu. O dünyayla çok sınırlı bir ilişki içindeydi. İnsanın daha da insanlaşması, dünyaya daha da yerleşmesi daha sonraki zamanlarda olacaktır. Hayvanlık durumundan ilk insanlık durumuna geçişi belirleyen bu dönüşümün ardından 5000 yıllarında Fırat ve Dicle dolaylarında kentler ortaya çıkacaktır. Kent yaşamı tarım insanının yanına tüccarı, rahibi, zanaatçıyı katacaktır. 4000 yıllarında tarih öncesi dönemlerinin kapanıp tarih dönemlerinin başlamasını sağlayan yazının bulunması olgusu bu gelişmişliğin ürünü olacaktır. Böylece yavaş yavaş ilk büyük uygarlık etkinlikleri ortaya çıkacaktır. Henüz yontma taş döneminin sürdüğü bu zamanlarda bu tam anlamında yerleşik insan ortada yoktur. Tarihin belki de en gerçekçi insanı olan Homo sapiens, dünyayla sağlam bir bağ kurarak yaşamını sürdürmekten başka bir uğraş içinde değildir. Ona karmaşık düşler kurduracak, ayrıntılı düşlemler yaşatacak bir bilinç yapısına ulaşmış değildir. Belki elinin altında en değerli şey ateştir, ateşi söndürmemek için büyük bir özen gösterir. Toprağa yerleşme. İnsanın daha da insanlaşmasını getiren nedenler belki de 10 bin yılları ile 5 bin yılları arasını kapsayan sıkıntılı dönemin koşullarında yatar. Buz çağının ürünü olan insan buz çağında yiyecek sıkıntısı çekmemişti. Bu bolluk ona gelişme ve çoğalma olanağı sağlamıştı. Yumuşayan iklimle dört bir yanı bugün de tanıdığımız hayvanlar ve bitkiler sardı. Bu değişimde en büyük güçlük, en uygun av hayvanı olan ren geyiklerinin buzları izleye izleye uzaklara gitmesinden doğdu. Bu yeni yaşam bir duraklama dönemini getirdi, bu duraklama döneminden de bir atılım dönemi doğdu. Duraklama döneminde insan zora düştü, yenilikleri tavsattı, ardından bir toprağa yerleşme dönemi geldi. İnsan bütün yazgısını ren geyiklerine bağlayamazdı. Göçebeliği bıraktı, belli bir yerde durmayı, toprağa işlemeyi öğrendi. Böylece tarım gelişti ve tarımın gelişmesi dokumacılığı geliştirdi. İnsan dokuma kumaşlardan giysiler yapmaya başladı. Bu yeni ilerleme dönemi el işlerine yani zanaata da yenilikler getirdi. Pişmiş topraktan yapılan mutfak eşyaları bu dönemin belirgin ürünü oldu. Toprağa yerleşmek insanlara kulübe yapma, su içinde kazıklar üzerinde köyler kurma alışkanlığını getirdi. Tarımın ve zanaatın gelişmesiyle ticari ilişkiler kuruldu. 5000 yıllarında başlayan cilalı taş dönemini bakır ve bronz dönemi izledi. Milattan önce 12. yüzyılda demir dönemi başladı. Yontma taş döneminde ya da tarih öncesinde insan henüz yerleşik yaşama geçmemiştir. Onun yaşamı doğanın bağrında av hayvanları arasında sürer. Bu yaşam zaman zaman kurt ve çakal ulumalarıyla korkunçlaşır. Bir zaman sonra insan kendine bir yardımcı ya da can yoldaşı bulur. Köpeğin insan yaşamına girmesi av serüvenlerini de kolaylaştırır. Bu dönemde insanlar bir klan ya da büyük aile yaşamı sürdürürler. Aynı klanın insanları mitolojik ortak atanın ya da totemin kişiliğinde birbirlerine bağlanmışlardır. Totem bazen bir hayvandır, bir böcektir, bir bitkidir, bir yerdir, bir gereçtir. Kalıtım bazen babayla, bazen anayla sürer. Klanda yalnızca babaya değil, amcaya ve dayıya da baba dinlenir. Av alanları ortaktır, avla elde edilen yiyecek ortaktır. Ancak silahlarda, süslemelerde, kapkacakta özel mülkiyet vardır. Bu da özel mülkiyet yok demektir. Bu küçük toplumda yaşlıların özel bir yeri, büyük bir değeri ve yetkisi vardır. Totemin varlığı bize küçük çapta da olsa manevi yaşamın varlığını duyurur. Ayrıca başka inanç formülleri ve davranışları da geçerlidir. Gordon Child şöyle der. Son buz çağının sonlarında tundra kuzeye kayıyordu. Buna göre ren geyikleri de göç ettiler ve insanlar onları izlediler. Her yaz güneyden gelen avcılar Hamburg'un pek de uzağında olmayan Meindorf Gölü yakınlarında kamp kuruyorlardı. Av mevsiminde yakaladıkları ilk hayvanı yememe alışkanlıkları vardı. Onun cesedini bir taşla ağırlaştırıp göle atıyorlardı. Onu toprağın koruyucusuna ya da sürünün koruyucusuna armağan olarak veriyorlardı. Sanatın gelişimi. Bu dönemde inanca bağlı olarak sanatın da geliştiğini görüyoruz. Mağaralarda bulunan kemikten kavallar ve düdükler, ayrıca mağara resimleri bunun en önemli tanıklarıdır. Bu insanlar avda kullandıkları silahları kabartma av sahneleriyle süslüyorlardı. Gordon Child bu konuda şöyle diyor. Bu dönemin tüm halkları süsü seviyordu. İnsanlar kolye yapmak için deniz kabuğu ve hayvan dişi topluyordu. Ancak büyü her zaman vardı. Takı çok değerli bir şeydi. Vulva biçiminde kabuklar verimliliğe güvence sağlıyordu. Onu Akdeniz'de Dordogne'dan getiriyorlardı. Ukrayna'nın Mezin'inde bulunan fil dişi bir bilezik çok güzel bir geometrik süsle, meandrosla süslenmiştir. Bize anlamsız gelen bazı süsler, Kara Avustralya yerleri için bir tarihi ortaya koyar ve bir mucizeyi yerine getirir. Sanat, moda, büyü, boş inanç bu dönemde toplumsal yaşama sıkı sıkıya bağlıdır. Denilebilir ki yontma taş dönemi sanatın doğuş dönemidir. İspanya'nın ve Fransa'nın bazı mağaralarında bu en eski sanatçı insanın çizdiği renk renk hayvan resimleri vardır. Özellikle av hayvanlarını tanıtlayan bu resimler ilk sanatçı insanın güçlü bir gerçekçilik duygusuna sahip olduğunu gösterir. Bazen el uzanmayacak kadar sapa yerlere resim yapan bu insanın sanatçı özelliklerine bir göz atmak gerekir. Tarih öncesi sanatçısı zanaatçıdır. Tarih öncesi sanatçısı kaba saba bir sanatçı değildir. Onun belli bir incelik anlayışı vardır. Bu durumda bir tarih öncesi estetiğinden söz etmek olası mıdır? Tarih öncesi sanatçısı öncelikle sanatçıydı, estetikçi değildi. Yaptığını elbet kendine göre düşüne tarta yapıyordu. Ne var ki yaptıkları ya da yapmak istedikleri üzerine enine boyuna düşünebilecek durumda değildi. Bu yüzden bizim için ancak gerçekleştirme yönünde bir tarih öncesi estetiğinden söz etmek olasıdır. Ray Bayer, estetik tarihinde bu konuda şunları söyler. Tarih öncesi estetiği belki de dayanaksız bir sorundur. Elbette tarih öncesi sanatında yazarlar yok. Bununla birlikte var olan sanat yapıtlarından bir sanat bilimi çıkarılabilir. Bu yapıtları yaratmış olan insanların anlayışı ve duyarlılığı ortaya konulabilir. Bu anlayış bilinçli bir anlayış olmasa da. Herhangi bir sanat yapıtının yaratılması tam tamına estetikten beklediğimizi karşılayan bir şeyi, insan enerjisinin belli bir yönelimini gerektirir her zaman. Ayrıca tarih öncesinde estetik yazarları olmadıysa da en eski atalarımızın bize bıraktığı tanıklıklar belli bir anlamda metin değeri taşır. Bunların araştırılması bize tarih öncesindeki Homo sapiens'in yadsınamaz bir biçim, hacim, renk duygusuna sahip olduğunu öğretmekle kalmaz, sanatçıların hayvani, insani, simgesel sunumların şu ya da bu kavramlarıyla ortaya konulmuş bazı kurallara uyduklarını da öğretir. Tarih öncesi insanı elbette her şeyden önce zanaatçıdır, yaşamını sürdürebilmek için gereçler yapar. Her zanaat ürününde az çok sanat kaygısı vardır. Tarih öncesi insanın zanaatında da bu kaygı vardır. Tarih öncesi insanı da, daha sonranın insanı da silahını süslemiştir. İşlevsele güzeli katmıştır. Zanaat ürünü doğrudan gündelik yarar için gerçekleştirilir. Sanatta böyle bir dolaysız yarar kaygısı yoktur. Sanat ürünü her zaman bir arayışın, insanla ilgili bir araştırmanın sonucudur. Dolayısıyla yararlıdır. Çok zaman olduğu gibi tarih öncesinde de sanatla zanaat özdeşleşircesine birbirine yaklaşmıştır.